Ayrım 7.
İnsan sevince iyi kalpli bir yolcu oluyor. Seninle çoğalıyor hayatım. Zamanın beni küçülten engelleri kalkıyor, seni düşündükçe sevgili, yaşamadığım günleri yaşadığımı, görmediğim kahramanlarımı gördüğümü, onların o coşkulu, o büyük hayatlarına ortak olduğumu hissediyorum. İşte Halikarnas balıkçısı. Daha kimseler uyanmadan Bodrum sokaklarına küpe çiçeklerinin tohumlarını o bereketli elleriyle ekiyor, sonsuz bir sevgiyle. Birkaç hafta sonra Bodrum'un yoksul ama neşeli kızları o küpe çiçeklerini kulaklarına takıp dolaşacaklardır. Bu balıkçının hayatının en mutlu anlarından biri olacaktır. Zalimlerin yüzlerce yıl hapis verseler de onun kafasında yarattığı özgürlüğü hapishaneye sokamadıkları İsmail Beşikçi'nin dışarıda olduğu günlerden bir gün odasında çalışırken evini su bastığı söylenir. Su çalıştığı odasını da kaplar, ayak bileklerinden yukarıya yükselir. Ama o işine öylesine dalmıştır ki fark etmez bile. Neden sonra karısı gelir ve ona evin sular altında olduğunu söyler. Bilirsin, sevdiklerime en çok çiçek hediye ederim. Ve mutlaka sokaklarda, sepetlerinde, o rengarenk kovalarında çiçek satan, o güleç, o hoş sohbet çingenelerden. Geçen gün fark ettim ki hep pazarlık ediyorum ben onlarla. Ne kötü, pazarlık edecek o güzelim çingene çiçekleri mi kaldı diye düşündüm, yüzüm kızardı. Yüzüm kızardı ve hemen aklıma Yılmaz Güney geldi. Sevgilisinin gönlünü almak için bir kamyonun arkasını tamamen gül yaprağıyla dolduran Yılmaz Güney. Yılmaz Güney çingene çiçekçilerle asla pazarlık etmemiştir eminim. Arkadaşları Neyzen Tevfik'le iddiaya girmek isterler. Yıllardır İstanbul sokaklarında yaşayan ve bu süre içinde neredeyse hiç yıkanmamış, çok yaşlı ve meczup bir kadınla otel odasında bir süre, belki de en fazla bir saat baş başa kalacaktır. Eğer Neyzen bunu başarırsa onu hiç kısmarlayacaktır arkadaşları. Hiç düşünmeden peki der Neyzen Tevfik ve o kadının otel odasına girer. Bir saat, iki saat, üç saat. Kapının önünde bekleyenler merak içindedirler. Odada acaba neler oluyordur? Kulak kabartırlar. İçeriden aşk sözleri, sevgi yakarışları ve ney sesleri gelmektedir. Birkaç saat sonra sabaha karşı Neyzen Tevfik arkadaşlarının yanında durmaz kaçar. Dedikleri o çok yaşlı, o meczup kadınla kol kola, göz göze ve birbirlerine derin bir sevgiyle bakarak kendilerini seyredenlerin şaşkınlık dolu bakışları arasında çıkıp gider. Zulmün Kalesi Diyarbakır cezaevinde üzerlerinde uygulanan insanlık dışı baskıları protesto etmek için Atatürk'ün veciz sözlerini yazsınlar diye zorla verilen boya ve tinerlerle kendilerini alev alev yakar dört Kürt genci. Beyoğlu'nun meyhanelerinde, kumarhanelerinde, batakhanelerinde bu hayatın, bu keşmekeşin anlamını ve anlamsızlığını arayan kirli pardüsünün yakaları kalkık, hüzünlü bir adam dolaşır bir başına. Fahişeler, konsomatris kadınlar, kumarbazlar, pezevenkler, fedailer, şoförler, torbacılar, esrarkeşler kendilerinden bildikleri bu adamı hep Çakır diye çağırırlar. Ölünce cenazesine gelince anlarlar onun büyük bir yazar olduğunu, Sait Faik olduğunu. Eminim bir yazar olarak değil, onlardan biri gibi gömülmek isterdi Sait Faik. Uzaklardan o sevdiği sokak insanlarına şöyle bağırdığını duyar gibiyim. Ben sizden biriyim. Ben de sizin gibi sokakların itilmiş, ezik, isyankar, neşeli, aniden coşan, birden öfkelenen insanlarından biriyim. Sizden tek farkım şu, yazmasam deli olacaktım. İşte böyle sevgili, insan sevince bütün hayatları aşina oluyor, engelleri yıkıyor. Bütün o eşsiz, o unutulmaz anlara konuk oluyor. Hüzünlü, tuhaf, hayret verici, trajik, cesur bütün anlara, bütün o unutulmaz jestlere. İnsan sevince, profesörken, artık konuşmak anlamsız diyerek inzivaya çekilip bahçıvanlık yapmaya başlayan düşünür ve dil bilimci Wittgenstein'ın yalnızlığı ve tıkanmışlığını daha iyi anlıyor. Arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı edebiyat dergisi kapanınca kalan borçlarını, kimse ödemeye yanaşmadığı için tek başına kuruşu kuruşunu ödeyen Oğuz Atay'ın o öfkeyle ve hüzünle taçlanmış dürüstlüğünü daha iyi hissediyor. İnsan sevince sevgili, henüz yazmadığı romanlarının teliflerini kumar masasına süren ve kendisine "Siz ne zaman roman yazacaksınız?" diye soran kumarhane sahibine, "Romanım işte şu an yazıyorum" diyen Dostoyevski'nin yaratıcılığına olan inancına ve uçurumun kenarındaki korkusuz yaşamına bir kez daha hayran oluyor. İnsan sevince sevgili, İngiliz şair Lord Byron'ın Tanrı'ya meydan okuyarak dünyada neden bulunduğumuzu ve burada olduğumuz için bizden ne yapmamız istendiği sorusunu sanki ilk önce kendisinin düşündüğünü ve yanıtının da sanki kalbinde gezindiğini hissediyor. Ceplerine çakıl taşları doldurup kendini göl sularına bırakan İngiliz romancı Virginia Woolf'le beraber ölümün mükemmelliğiyle öpüşüyor. 26 yaşındayken bir düelloda hayatını yitiren Rus yazar Lermontov'la geride kalan yaşamını paylaşmak istiyor. İnsan sevince sevgili, sahibi tarafından kırbaçlanan mazlum bir atın boynuna sarılarak ağlayan ve atın titreyen ürkek teninde belki de bütün acı çekenlere ve kırbaç altında olanlara sarılan yüce hayat düşkünü Nietzsche'yi daha derinden anladığını fark ediyor. İnsan sevince uçurumun kenarında dolaşıyor ve büyük yaşıyor sevgili. Bodrum sokaklarına küpe çiçekleri eken Halikarnas balıkçısı oluyor, o küpe çiçeklerini kulaklarına takan Bodrumlu kızlar oluyor. 1000 yıl hüküm verseler de zalimlere o bilge gülümsemesiyle ve sadece acıyarak bakan ve çalışırken dünyanın o sıradan zorluklarını unutan İsmail Beşikçi oluyor. Sevgilisinin kapısı önüne bir kamyon dolusu gül yaprağı döken Yılmaz Güney, yaşı, üstü, başı, durumu ne olursa olsun sevmek, bağlanmak ve aşık olmak için sadece yanındaki insanın gözlerinin içine, yani kalbine bakan Neyzen Tevfik oluyor. İnsan sevince sevgili, onuru için kendini yakan tutsaklarla bir olup yanabiliyor. İnsan sevince sevgili, mesleki sıfatlarından nefret eden ve özgürlüğüne kutsal bir sevda gibi bağlanan ama yine de bütün o görüp hissettiklerini yazmazsa deli olan biri oluyor. Sait Faik oluyor. İnsan sevince sevgili, bu tek boyutlu hayata meydan okuyor, büyük yaşıyor, kişiliğini tutsak alan engelleri yıkıp geçiyor, iyi kalpli bir yolcu oluyor. Seni sevdikçe hayatım çoğalıyor. Yol arkadaşları birbirinin rakibi olmaz. Sana dokununca kirletilmiş ve tutsak alınmış bir toprağa dokunur gibi oluyorum. Can çekişen ve soğuyan bir tarihe dokunur gibi. Bedenin ıssız ve kaygan. Terk edilmişsin, çaresizsin. Ama yine de elini uzatmıyorsun kimseye. Kimseden yardım istemiyorsun. İçine, benliğine kolay kolay girilemez artık senin. Kapıların kapalı. Biri muhtaç olsa barınacak yer bulamaz sende. Sen sende sığıntısın. Kimi saklayabilirsin ki derinliklerinde? İşgalcilere hemen hiç direnmeden teslim olmuş, korkak, basiretsiz, silik halklar gibisin. Kukla devletler gibi. Dışarıda sürüp giden hayatı nasıl etkileyebilirsin ki artık? İçindeki zayıflık hiç karşı koymadan dışarıdaki kötülüklerin, zorbalık ve çelişkilerin biçimini almış. Birazcık soluklanmak için kendinden değil, içindeki işgalciden izin alıyorsun artık. Bir dostun sana haksızlık ettiğinde üzülecek yerde garip bir rahatlık duyuyorsun. Çünkü sana haksızlık etmeyip sevgini isteyince ne yapacağını bilemiyordun. Hem sen kendine sığıntısın, onu konuk edemezsin ki işgal edilmiş benliğine. Sen işgal edilmiş ve teslim olduğun için mahcup bir kinle sömürü yasalarının sürmesini istiyorsun. Bedenleri ve ruhları tüketen geleneklerin, öldürücü tabuların, yasakların gücü eksilmesini istiyorsun bu yüzden. Sürsün ki kimse kendisiyle baş başa kalmasın istiyorsun. Daha da hızlı dönsün çarklar. Her şey hızla tükensin. Tükensin ki yüzleşmeye vaktin olmasın içindeki teslimiyetle, utançla. Kimse kimseye bu yenilgiyi hatırlatmasın. Cehennemde yaşasan da cehennemden söz etmek yasak olsun. Bir hayalet gibi sürdürsen de varlığını, kimse söz etmesin istiyorsun hayaletlerin varlığından. Bir zamanlar içini ısıtan sevgin, şimdi yolları karla kaplı unutulmuş, kaybolmuş dağ köyleri gibi uzakta. İçine aldığın, direnmeden teslim olduğun işgalci güçlerin, kötülüklerin yolları ise alabildiğini açık, verimli gün ortasında. Tutsaklığınla, yabancılığınla, korkaklığınla her an, her dakika berabersin. İçinden makine tıkırtıları geliyor. Paraları ve eşyaları sayan aletlerin tıkırtıları. Her şeyi ölçüp toplayan göstergelerin, her an çalmaya hazır alarmların, sinyallerin dijital sesleri geliyor. Duyuyorum. İçine biri yaklaştığında ilk bulduğu mağaraya, gizli bir köşeye sığınmak için koşuşan engellenmiş kaçakların ürkek, bastırılmış çığlıkları geliyor içinden. Mağaralarına saklanmadan önce içindeki her biri başka, başka zamanlara ait, başka başka insanların açtığı, farklı derinlikteki yaralarını hep aynı, kaba ve duygusuz bir örtüyle örtmeye çalışıyorlar sinsi bir telaşla. Yaraların bu örtünün altında soluksuz kalıyor, boğuluyor, kokuşuyor. Uğradığın haksızlıklar seni sen yapan acılar, şimdi içindeki kötülüğün ayakları altında. Yaralarını başka insanların yaralarıyla tanıştırmadığın, kardeş kılmadığın için merhametin, iyiliğin, paylaşımın olacakken nefretin, acımasızlığın oluyorlar. Yaralarını aynı, kaba ve duygusuz örtünün altında sakladığın için seni özgürleştirmiyor, tam aksine. Seni tutsak alan içindeki kötülüğü kışkırtıyorlar. İçindeki göstergelerin, aletlerin tıkırtısı yaralarının, iniltilerini çoktandır boğuyor. Yine de bir türlü unutamıyorsun kendini. Bir türlü bildiklerini silemiyorsun zihninden. Bildiklerin, unutamadıkların, hissettiklerin için mutsuz olduğunu sanıyorsun. Mutsuz olmamak için de basit zevklere alıştırıyorsun kendini. Kolay etkilenmek, yönlendirilmek, hazır ve egemen mutlulukların içinde sana acı veren her şeyi kendinle beraber yok etmek istiyorsun. Ama yine de kendini unutamıyorsun. Bu yüzden seni tutsak alan işgalcilere, zorbalığa, kötülük güçlerine ve onlara direnmeden teslim olan korkaklığına değil, duygularına, bildiklerine, seni sana hatırlatan belleğine lanet ediyor, derin bir öfke duyuyorsun. Oysa içindeki sevgine, o yolları karla kaplanmış o uzak dağ köyleri gibi kaybolmuş sevgine, onlar olmadan ulaşamazsın. Sana asla rakip olmadan ve gözlerimin en çıplak haliyle yüreğine dokunuyorum. Çünkü seni anlatırken kendimi hatırladım. Senin esaretin, yeniliğin, kaçışların benimkilere ışık tuttu. Seni gözlerken kendime yakalandım. Hem ben sana nasıl rakip olabilirim ki? Çünkü o yolları karla kaplı dağ köyüne, o kaybolmuş sevgine doğru beraber yolculuğa çıkacağız. Yol arkadaşları birbirine rakip olamaz. Çünkü biliyorum, senin yollarını kaybettiğin sevginde bana ait birçok anlam ve cesaret saklı. Hissediyorum. Kaybolmuş sevginde benim de kaybolmuş sevgim var. Ayakkabılarımdaki kurumuş kan lekeleri. Şimdi burada değilsin. Ruhuma bıraktığın sızı ve bana sevgiyle bakan yüzünün hayaliyle beraberim artık. Sen gittikten sonra bütün ışıkları söndürüp sadece gece lambasını yaktım. Müziğimiz hep vardı. Kokunu özledim sonra. Parmaklarımı bedenimde gezdirdim. Kokunu ararken göğsümde bir susam tanesi buldum. Işığa yaklaştırdım susam tanesini. Bugüne dek ardında bıraktığın belki de en güzel hatıraydı bu susam tanesi. Bana gelirken yolda yediğin simitten geriye kalan, dudağının ya da dilinin bir kenarına gizlenip kalmış bu susam tanesini beni öperken vücuduma bırakmıştın. Biraz daha ışığa yaklaştırdım susam tanesini. Ve onda yıllardır bu şehirde yaşadığın umutları, terk edilişlerini, hep kalbine inerek sevdiğin erkekleri, güzelliğinin rantını bir kez olsun bile kullanmayı düşünmeden sevgilere kapılıp gitmeni, o sevgisiz otobüslere güç bela binişini, günlerce parasız kalışını, ama bundan hiç yakınmayışını, koca bir günü yalnızca çay ve simitle geçirişini, laf atıldığında irkilişini, bu şehrin, bu ülkenin her zerresine sinmiş o acımasız şiddeti ve kayıtsızlığı duyumsadığında seni anlayacak bir sevgiliye, bir cana hasret sarılma isteğini düşündüm. Sonra tam kapıdan çıkarken bana söylediğin sözler geldi aklıma. Sözün beni en az geride bıraktığın bu susam tanesi kadar derinden etkiledi. Neden bu kadar huzursuz, neden bu kadar tedirginsin? Bak, ben çok mutluyum. Lütfen, lütfen rahat ol. Bu sözlerine sadece kederle gülümsemiştim. Yaşadığım tarihten duyduğum utançla gölgelenmiş bir gülümseyişti bu. Ve seni hiç bilmediğin, tanık olmadığın bir tarih yüzünden üzmek, senin belki de en mutlu olduğun bir anda neşeni kaçırmış olmaktan dolayı yaşadığım bir utançtı bu. Oysa ben, hayat bir şiir olsun istemez miydim sevgili? Hayat sonsuz ve lekesiz bir sarılma olsun istemez miydim? Ama olmuyordu sevgili. Ne zaman birazcık mutlu olsam, çok ama çok kısa bir sürede gölgelendi hep. Yazdığım sevgi mektuplarının zarfını yine ben açtım. Sana hiç anlatmamıştım. Üniversite yıllarımda hem okula gider hem çalışırdım. Ancak yine de yetmezdi kazandığım okul harcamalarıma. Giyilmiş, kullanılmış ayakkabılar satılırdı Eminönü'ndeki bit pazarında. Şimdi de satılır. Bir gün yine bit pazarlarının birinden aldığım bir ayakkabı tam ortasından ikiye ayrılınca, kimi kullanılmış ayakkabılar öyle olurdu çünkü, yine uğramıştım oraya. Onca ayakkabı arasından bana uyan bir tek ayakkabı vardı ve ben onu denerken bir şey gözüme çarpmıştı. Bu ayakkabıların içinde siyaha çalan lekeler vardı. Tırnağımla kazıdım. Ve birden iyice fark ettim ki kurumuş kan lekeleriydi bunlar. Öfke ve tedirginlikle bunlar kan lekeleri dedim satıcıya. Satıcı ise ayakkabıları hemen elimden aldı ve telaşla kan lekelerini bir an önce kazımaya çalışırken yok bir şey, yok bir şey dedi. Ama yüzündeki suçlu ifadeyi saklayamadı bir türlü. Ve ben sürekli nedir bu kan lekeleri diye diretince sonunda itiraf etmek zorunda kaldı. Bize bunları polisler satıyor dedi. İkinci şubenin polisleri gece şüphelenip gözaltına aldıklarını falakaya çekiyorlar. Tabii adamların ayakları çok şişiyor. Günlerce inmiyor bu şişlik. Serbest bırakıldıklarında ne yapsınlar? Ayakları şişmiş halde ya yürüyerek ya da paraları kalmışsa taksiyle evlerine dönüyorlar. Onlardan geriye kalan ayakkabıları da polisler bize satıyor. Biz ayakkabıların orasını burasını tamir edip iyice boyayıp cilaladıktan sonra tezgahımıza koyup satıyoruz dedi. Asıl acı olan neydi biliyor musun sevgili? Ben o satıcının anlattığı bu dehşet öyküsünden zannettiğin kadar çok etkilenmemiştim. Bunu sonra kendime hep sordum. Çünkü bu ülkede ben hep kıyıma, zorbalığa alışmıştım, alıştırılmıştım. Bana bir tek şey öğretilmişti sadece. Olanları olduğu gibi kabul etmem ve hiç ses çıkartmamam. Faşizm, zorbalık ve şiddet hücrelerimize dek böyle sinmişti işte. Sonra ben o ayakkabıları hep giydim sevgili. Ve o günden sonra giydiğim bütün ayakkabıların içinde o kurumuş kan lekelerini hep hissettim. Nereye gidersem o kurumuş kan lekelerini de oraya götürdüm. Tedirginim evet. Söylediğin gibi huzursuzum ve güç bela yakaladığım mutluluğumun bozulmasına, gölgelenmesine hep hazırım. Çünkü gençliğim hep uzun, sonsuz, acı dolu, bitmek bilmez cenaze törenleridir benim için. Kaç arkadaşımızı gömdük bilmiyorum. Ama o zamanlar ölüm çok yüceltilirdi, çok iyi biliyorum. Ölüm nereden gelirse gelsin derdik çünkü hep. Ve ölüm bir yerlerden çıkıp gelirdi mutlaka ve birimizi bulurdu. Hep sorardım kendime, insan nasıl dayanır bunca şiddete, bunca kıyıma, bunca ölüme diye. Ama dayanıyormuş sevgili. Tedirginliğimi, huzursuzluğumu affet. Ne kadar istesem de unutamadım o kurumuş kan lekeleriyle dolu olan ayakkabılarımı. O ardı arkası kesilmez, o sonu gelmeyen acı dolu cenaze törenlerini. Ölümün yüceltildiği günleri. Sana derim ya hep, aşk aslında bir imkansızlıktır. Seni bütün gücümle bile sarsam hep yine bir şeyler eksik kalıyor. Derim ya, inanma sen bana. Çek git buralardan. Bu zorba, bu faşist iklimden çık. Doyasıya sev, doyasıya sarıl sevdiğine. Dilerim benim bu ülkede hep yaşadığım gibi sevincin, mutluluğun daha başlamadan gölgelenmez. Şimdilik senden tek dileğim bu bitmeyen kırgınlığımı, bu yutkunarak yaşayışımı, tedirginliğimi anlayabilmen. Çünkü böylesine derinden yaralandığım için bedenimde bıraktığın susam tanesinden bu denli etkilenebiliyorum. Çünkü böylesine derinden yaralandığım için hiç unutmuyorum ayakkabılarımdaki o kurumuş kan lekelerini. Ama ben şunu anladım sevgili. İnsan bu kısacık hayatta mutsuzluğa, mutsuzluğuna izin vermemeli. Ama hiç izin vermemeli. Belki de bu denli acı çektiğim için sevdiklerimi başkalarından kıskanmadım ben. Sevdiklerimin istekleri, seçimleri, mutlulukları beni de mutlu etti hep. Sonra şuna da inan, seni de bütünüyle mutlu edebilmek için bu faşizan devletle, ruhları cendereye alan bu zorba kültürel iklimle ve bu aşağılık toplumsal kurallarla birlikte bu yaralanmış benliğimi de yok etmek isterdim. Ne olur, inan buna. Ve ben bu zorba, bu insanı soluksuz bırakan iklimle birlikte yok olduktan sonra sen yine de ne olur unutma. Seviştikten sonra bedenimde bıraktığın o susam tanesine bakıp bakıp hüzünlendiğimi ve hiçbir zaman o ağır, o lanetli duygusundan kurtulamadığım kan lekeleriyle lekelenmiş olan ayakkabılarımı hiç unutma. Bütün bunlar özgürlüğüne ve sevgilerine sevgiyle sarılmaya olan arzunu ve inancını biraz daha çoğaltsın. Biraz daha, biraz daha. Sonra da ne olur mutsuzluğa hiç izin verme. Fakir bir kahvede seni beklerken. Seni fakir bir kahvede bekliyorum. Fakirler beni tanımaz ama aşka karşı saygılıdırlar. Aşkta söz yoktur. Fakirler içinde sözün geçmediği varlıkları ve olayları severler. Fakirler düştükleri acımasız ve sefil durumun farkındadırlar ama kanıtları sevmezler. Dramı başkalarına bırakırlar. Bırakırlar kendilerini hayatın dibine. Çünkü ne kadar uzaksan dünyanın nimetlerinden, ne kadar uzaksan sözden, kültürden, yeniliklerden, o kadar sahibisindir dünyanın. Bütün bedenin ısınır özlemekten, beklemekten. Ellerin, karnın, gözlerin, dizlerin ateşten yanar. Dokunduğun her şey ısınır. Sokaklardaki kirli ve yalnız ağaçlar, unutulmuş lambaların eğri direkleri, çamur birikintileri, kullanılmayan bisikletler dokunduğun anda sımsıcak olur. Beklemekten ve özlemekten. Kirli gömleğin, uçları sökük çorapların, yorgun ayakkabıların bile büyülü bir sırla parıldar. Benim seni sevmem gibidir her şey, olması gerektiği gibidir. Seni hiç tanımadığım insanların geldiği fakir bir semtteki, fakir bir kahvede beklemem gibidir. Kahvenin ocağına bakarım, ocağın mavi alevine. Mavi alevde senin bu dünyaya gelmeden önceki halini düşünürüm. Bu dünyanın kurallarını, yasalarını öğrenmeden önceki halini. Sözü bilmeden, henüz hiçbir dili konuşmadan önceki. Babanın topluma uyum sağlayasın ve artık sınırları bilesin diye seni annenden, annendeki yeryüzünden ve yeryüzünün en saf, en koruyucu imgelerinden koparmasından önceki halini. Kabul ettikçe içine girdikçe hayatın, kurguladıkça varlığını giderek derinleşen düş kırıklıklarından önceki. Başardıkça artan eksikliğini, güçlendikçe çoğalan ve yetersizliğini, çalışıp çabaladıkça, peşinden koştukça hep geç kaldığın zamanlardan önceki halini. Seni sevmem, seni bu hayattan soymamdır. Seni sözden, dillerden, yasalardan, vaatlerden, modellerden, kurgulardan, kıyaslardan, beklentilerden, saatlerden soymamdır. Seni sevmem, bu hayatı aşk adına söylenmiş ve söylenecek her şeyi silip atmamdır belleğimden. Seni fakir bir semtte, fakir bir kahvede, bilinen bütün beklentilerden uzak beklemem gibidir.''